Ayrım 15.
C. Toplumsal politika tipik bir bürokrasi diktasının bütün özelliklerini taşımaktaydı. Bürokrasi her şeyi belirleyen büyük güçlü, devlet fabrikalarında da, işletmelerde de grev yasak, toplu sözleşmenin adı bile suçtu. Ortada sendika mendika olmadığı gibi bu yolda herhangi bir girişim gayet ağır suçlamalara yol açabilir, büyük cezaların yayılmasına neden olabilirdi. Zaten bu dönem boyunca Trakya ve İstanbul, bir de sanırım Ankara sıkı yönetimden hiç kurtulmadı. Polis vazife ve selahiyet yasasının ünlü 18. maddesi gereğince en büyük mülki amir istediği adamı milli menfaatlere aykırılık gerekçesine dayanarak aylarca gözaltında tutabilir, mahkemeye sevk etmeden tutuklu sayabilirdi. Kimse de hesabını soramazdı. D. Kültürel düzeyde diktasının resmi görüşü tanzimat ve meşrutiyet batıcılığından farksız da denebilir. Bir yandan batılı Latin Yunan klasikleri, batı klasik müziği devletin resmi müziği ve kültürü haline getiriliyor, bir yandan da halk evi folklorculuğu teşvik ediliyordu. O zamanın dergilerinde, ki çoğunu halk evleri yayınlardı, koşmaya benzer şiirlerle, Oktay Rıfat'ın "Her koşmana bir öpücük var" dedi şiirini bir hatırlayın, eski Yunan mitolojisi üzerine yazılar yan yana çıkardı. Sonradan sosyalist solun kendinden saydığı bir sürü aydın, diktanın Kültür Bakanlığı'nda resmi görevli olarak çalışıyor, sosyalist aydınlarsa duman edilmiş bulunuyordu. Nazım Hikmet, Kemal Tahir cezaevindeydiler, A. Kadir sürgündü, Abidin Dino sürgündü, Kemal Sülker, Lütfi Erişçi, Hasan İzzettin Dinamo sürgündüler. Bu liste çok uzatılabilir. Ayrıca en yumuşağından demokratik yayın yapan Tan Gazetesi, Yeni Dünya vesaire 4 Aralık olayında paldır küldür yıkılmışlardı. E. Basın özgürlüğü olmadığı gibi gazetelerin çıkması türlü koşula bağlıydı. 5000 liralık teminat gerekir. O zaman büyük para. Hükümet canı istediği zaman istediği gazeteyi istediği kadar kapatır, kimse de gık diyemezdi. Bu dediklerim hiçbir belgeye dayanmayan, 40 karanlığını biraz genç sosyalist militan, biraz üniversite öğrencisi, biraz da toplumcu ozan olarak yaşamış bir adamın izlenimleri. Üzerinden 30 yıl geçtikten sonra bu dikta bana elbette gelişmekte olan ülkelerdeki bütün devrim hareketlerinin ister istemez içine düştüğü bir bürokrasi diktası olarak görünüyor. Hem de koyusundan. İsmet Paşa'da partisi de gerek dış dinamiğin gerekse iç dinamiğin baskısına dayanamayarak 46'dan itibaren sınıf esası üzerine cemiyet kurma iznini verirlerken yine demokratlaşmış sayılmazlardı. Bunun açık örnekleri 1946'dan sonra uygulanmış toplu tutuklama, gazete yasaklama, parti kapatma eylemleridir. Bana kalırsa Celal Bayar'la kısmen de danışıklı dövüş karakterinde olan çok particilik deneyinden bile İnönü ve partisinin muzaffer çıkacağı duygusu bütün o yıllarda yönetici çevrelere egemen olmuş, seçimler yitirilince CHP neye uğradığını şaşırmıştır. İnönü diktası döneminin Kemal Paşa'nın ölümüne kadar süren dönemle elbet köklü ilişkileri vardır. Fakat bu ilişkilerin önceki dönemi de sonraki dönemin değerlendirilmesine benzer bir değerlendirmeye layık kılacak derecede önemli olduğunu sanmıyorum. İnönü dönemi Mustafa Kemal'in resmini paralardan ve pullardan kaldıran, ona etnografya müzesindeki ebedi şefliği yakıştıran bir dönemdi. Oysa Kemal Paşa'nın kurtuluş mücadelesinden gelen tek unvanı vardı ki onu da meclis vermişti kendisine, Gazi. Kırk karanlığını bütün koşullarıyla iyice incelemeden, önceki dönemle bütün alanlarda karşılaştırmasını yapmadan genç kuşaklar ne eski sosyalistlerin hakkını verebilirler ne de zuhurat sosyalistlerine kanmaktan kurtulabilirler. Hatta ne de sonraki toplumsal ve siyasal gelişmeleri anlayabilirler. 8. Köy Möy. Bir tartışma konusu daha. Yo, vallahi değil. Önce üstünde bile durmamış şöyle göz atıp geçmiştim. Bulgar'ın söylediği sonradan koydu bana. İçten içe işlemiş demek. Hem uyarmış hem etkilemiş. Belki siz de rastladınız. Bulgar sinemacıları gelmişler. Bunlara bizim filmlerimiz, bu arada sanırım Yılmaz Güney'inkiler gösterilmiş. Onlar da fikirlerini söylüyorlar. Dedikleri şu. İlginç filmler bunlar. Her ne kadar konu edindikleri şeyler bizim ülkemizde tarihe karıştılarsa da önemsedik doğrusu falan filan. Önce insan elinde olmadan hele Bulgar'a bak, övünüyor diye düşünüyor elbet. Sorunu öteki yanından almak gelmiyor aklına. Gelince de birden fark ediyor ki bizde toplumcu film, toplumcu edebiyat diye köye çullananların eserleri gerçekte geleceği askıda eserler. Şaşmayın canım, anlatmaya çalışacağım işte. Türkiye'de evvel eski köy toprağı oluşundan mıdır nedir? Gerçekçilik köyü anlatmakla karıştırılmıştır. Gerçekçi yazarın köye yaklaşımı ise toplumcu ve diyalektik olmaktan çok doğacı, naturalist ve İnönü ilericisi yaklaşımıdır. Köyü çok önemser bir kere, köyün üretimini de çok önemser, beri yandan köyün ana sorununu çağı geçmiş üretim araçları ve ilişkilerinin getirdiği bir geri kalmışlık sorunu gibi almaz da ayanlık döneminden kalma üst yapısal bağlılıkla ya da baş kaldırmalar sorunu gibi alır. Bu arada olumlu tip diye önerdiği iki tipten birisi dağa çıkan eşkıya, ikincisi ise imamla becerleşen ilerici öğretmendir. O kadar böyledir ki bu, Türkiye'deki köylerin çok büyük çoğunluğunda, Hakkari köylerinde bile üretim pazar için yapıldığı halde üst yapısal ağalık kalıntıları altyapısal diye düşünülmüş, öğretmenle ağa arasında, ilginç değil mi, ırgatlarla ağa arasında değil çokluk, bir çelişki de işlenmiştir. Bilir misiniz bir başka yazımda ne demişimdir ben? Türkiye'de ısrarla toplumcu diye ileri sürülen köy edebiyatı gerçekte bir narodnik edebiyatıdır. Narodnikler biliyorsunuz devrim öncesi Rusya'da yaşamış halkçılardır ki aydınların ve okumuşların halka giderek onları aydınlatıp düzeni değiştirmeye heveslenmelerini sağlayacaklarını ileri sürerlerdi. Bunların Stenka Razin türünden isyancıları ülküleştirmeleriyle bizdeki Yaşar Kemal türünden mitosçu narodnik edebiyatı hayli yakındır birbirine. Çünkü toplumcu edebiyatı köy ve köylü üzerine kurmak Plekhanov'a göre şu nedenlerden yanlıştır. A. Köylüler çağları içinde üretimin en geri kalmış kesimini temsil ederler. Kapitalist üretim çağında tarımsal köylü üretiminin ilerici ve sürükleyici öge olmadığı açıktır. B. Köylüler üretici olmakla birlikte devrimci bir sınıfı oluşturamazlar. Zira toprağın üzerinde konumları birbirinden uzaktır. Bu yüzden de ortaklaşa bir sınıf dayanışmasına ulaşmaları son derece zordur. C. En önemlisi, tarımsal köy ilişkileri kapitalizmin, daha doğrusu sanayileşme ve şehirleşmenin gelişmesiyle kaybolmak doğrultusunda yozlaşır. Gelişmiş sanayi ülkelerinde köyde, köylü nüfusta son derece azalmakta, köyün ve köylülüğün toplum içerisindeki önemi küçülmektedir. Şu üç ana nedenden toplumcu ve temelli bir edebiyatın sadece köye yaslanması, tek gerçekçi edebiyat buymuş gibi alması yanlıştır ya, bir de buna rağmen köy edebiyatı yapacak olanların düştükleri öteki yanlışlar vardır. Bu yanlışlarda sanırım köylünün ana çelişkisini sanayileşmenin getirdiği değişikliklerde, topraksız tarım ırgatlığından gecekondulu lümpen proleterliğe akışta ya da işçileşmenin getirdiği bilinçlenme biçimlerinde arayacak yerde, üst yapısal düzeydeki dinsel ya da eğitimsel çıkmazlarda aramalarından ileri gelir. Bütün köy edebiyatımız son 25 yıl içerisinde bir enstitü edebiyatı olmuştur ki, bunun kalkınmayı kültürel bir iş sanan üst yapısal bir tutuma bağlı olduğu apaçıktır. Ha bakın buradan nereye varıyoruz? Hani çoğu şehirli toplumcularda gördüğümüz halklaşma diye köylüleşme eğilimleri var ya, kökünden yanlış şeyler bunlar. Çocuk halk şiirinden etkilenip halk türünden ilerici şarkı yapacağım diye hevesleniyor. Ne yapıyor sonra? Tutup içeriği ayan döneminden kalmış, içinde ya eşkıyalık ya at binmek, kılıç çekmek ya da efsane masal kırması sevdalar tüten koşmaları günümüzün toplumcu ezgileri diye gagamıza dayıyor. Olmaz arkadaş, bu folklora heveslenmektir. Kendi başına heveslenirsin, kimse karışmaz. Bak yıllar yılı Yaşar Kemal'e karıştık mı? Toplumcu roman diye masal yazıp her yıl bir Nobel alıyor maşallah. Aslında toplumcu bir eserde folklor öğesi halkla iletişim kurma bakımından yararlı da olabilir. Gel gelelim o içeriği, o içeriğin benzerini bugün işleyip de ilerici olmak kimsenin haddine düşmemiştir. Hem bugün Türkiye o mu? Türk köyü o mu? Yılda 3000 köy elektrik alıyor, okulsuz köy sayısı epeyce azaldı. Almanya görmüş, orada işçileşmiş ya da tüccarlaşmış köylülerin çevrelerine getirdikleri yaşantı, hiç de köy romanlarının anlattığı yaşantıya benzemiyor. Sanayileşmenin belirli bir biçimde geliştiği köylünün gecekondulaşmasından belli. Bunun gerçekleri ayan dönemi, halk edebiyatı gerçeklerinden çok farklı. O halde toplumcu edebiyat diye belirli bir köy edebiyatı türünü benimseyip desteklemek, bırakın Bulgar'ın dediğini, Türkiye'nin toplumcu gerçekleri yönünden de tartışılabilir bir şey. Hem köylülüğün geleceği olmadığı için, hem köylülüğün sorunlarına bizde yapıldığı gibi yanaşmak toplumculuk bakımından yanlış olduğu için. Meraklısı için notlar. Geçenlerde köy çocuğu ve köy öğretmeni Hüseyin Yurttaş gelmişti, o hatırlattı. Ben vaktiyle bir yazımda demiştim ki, 30 yıllık köy edebiyatına, köy ilericiliğine rağmen, siz hiç köyden gelen bir ilericilik gördünüz mü? Bu dediğim Hüseyin'i etkilemiş, gerçekte soru Plekhanov'un tezlerini %100 haklı çıkaran bir noktayı vurguluyor. Yazıyı bitirdikten sonra aklıma geldi. Eklemeden edemedim, şimdi soruyu size de sorabilirim. Siz hiç bunca ilerici köy ve köylü romanına hikayesine rağmen, köyden gelen bir ilerici hareket gördünüz mü? Narodnichesto. Burada kendi aramızda söyleşirken ara sıra narodnik filan diyorum ya, bir süre önce Ferhat buna takılmıştı. Fakat önce Ferhat kim? Ferhat benim yeğenim. Orta Doğu'da okuyor. Besbelli benim yazıları orada tartışıyorlar. Arada narodnik gibi, nihilist gibi sözler geçince kafaları karışıyor. Haksızdırlar diyebilir misiniz? Herkes Çarlık Rusyası'ndaki sosyalizm öncesi gelişmeleri sapına kadar bilmeye zorunlu mudur? Değil mi ki oralardan örnekler veriyoruz? Örneklerin boyutlarını ve anlamlarını vermek de bize düşer. Bilenler bilmeyenlere anlatsın deyip işin içinden çıkmak, Nasrettin Hoca'ya pek yakışan son derece sevimli bir davranışsa da bu gibi konularda uyulması gereken geçerli bir kuraldır denemez. Yanlış mıyım? Hakçasını söylemek gerekirse, Narod Nichevstvo adı verilen hareket, Rusya'da Marksist sosyalistlerden önce çara ve kiliseye karşı halkı örgütlemeye çalışan ilk harekettir. Bütün bu çeşit hareketler gibi kuramı kısmen içinde yaşadığı koşullardan geliştirilmiştir. Kısmen de Fransız devriminden gelme etkilerden Narodnik, sözcük anlamı olarak halkçı demek, bunlar müzik adıyla bildiğimiz Rus köylüsüne inanıyorlar. Geleceğin Rusyasına onun biçim vereceğini ileri sürüyorlar. Ama bütün iş müzikleri uyandırmaktaymış, fena halde uyuyormuş müzikler. Kiliseye adam akıllı bağlı, çara sadık, aydınlara karşı da hoşnutsuz. 1870 ile 1890 arası Narodniklerin hızlı dönemleri. Hareket iki yönde gelişiyor. Önce halka gitmek doğrultusunu seçiyorlar. Bunun anlamı aydınların köye dağılması, köylü yaşantısını öykünmesi, onlar gibi giyinip kuşanıp onların kavramlarıyla konuşarak onları uyarmak, hatta kışkırtmak istemesi. Görüyorsunuz ya, Perinçek takımı yeni bir marifet uydurmuş değil. Bu iş olmuyor, üstelik köylüler fena halde kaba davranıyorlar bunlara. Maxim Gorki'nin Benim Üniversitelerim adlı güzel kitabını okudunuz mu? Orada börekçi Peşkov, Narodnik Mihail Antoniç Romas'ın Volga boyundaki bir köyde bulunan dükkanına köylüleri uyandırmaya gider, köylüler bunları bir güzel duman ederler. Gençlik yıllarımın unutamadığım kitaplarındandır. İkinci dönem Narodnaya Volya dönemi, yani bildiğimiz terörizm. Bakıyorlar ki köylü iplemiyor onları, artlarından gelmiyor, içerliyorlar besbelli bunu ama öyle koymuyorlar sorunu. Kişisel özverilerle ortalığı karıştırıp yığınları harekete geçirmeyi deniyorlar bu kez. En bilinen eylemleri 1881 Mart'ında Çar II. Aleksandr'ı öldürmeleridir. Bu da birçok aydının öldürülmesinden, sürülmesinden, tutuklanmasından başka bir sonuç vermiyor elbet. Yanılmıyorsam idam edilenler arasında Generalov'la Lenin'in abisi Ulyanov da vardı. Bu yüzden de Lenin bireysel terörizm konusunda dikkati çekecek bir öfke, bir itiraz içinde bulunmuştur hep. Öyle derler. Narodnik hareketinin iki önemli özelliği köycülüğü, bir de kahramanlara fazla önem vermesi, büyük rol tanımasıdır. Bak hele, bizdeki İnönü diktası halkçılarına benzemiyorlar mı bunlar? Bizim köy devrimcilerine filan, zira onlar da köye önem verir, kahramanları yüceltirler ki buradaki kahraman enstitülü öğretmendir. Yanılgıları daha önce başka münasebetle iliştiğimiz yanılgılar. Köylü zümrelerinin toplumsal ve gelişme içerisindeki aşamalarını göremiyorlar. Sanıyorlar ki köylülerden yekpare bir devrimci sınıf çıkar. Oysa ekonomik ve toplumsal ilişkilerdeki gelişmelerin köylüleri de ikiye çatlattığını, kulak adı verilen zengin köylülerle tarım ırgatlarının çıktığını sezemiyorlar bir türlü. Hele kentleşme ve endüstrileşmenin yayılmasıyla köylülüğün gittikçe azalarak endüstri proletaryası haline dönüşeceğinden haberleri yok. Kaldı ki bir de tutucu yanları göze çarpıyor. O zamanki Rus köy komünlerini ideal diye alıp tarımsal ama ilkel bir sosyalizm kuruyorlar kafalarında. Bu da gerçeklere uymuyor. Yalnız Narodniklerin devrim öncesi Rusyası'nda adam akıllı etkileri olduğu muhakkak. Sosyalistler en başta Baba Plakanov bunlarla uğraşmış durmuş, defterlerini de dürmüş. Şimdi burada bir soru kendiliğinden beliriyor. Yahu bu Narodniklik komşu Osmanlı toplumuna hiç mi atlamamış? Atlamaz olur mu? Niyazi Berkes Narodnik hareketinin Osmanlılara da etkisi olduğunu yazmıştır. Ona bakarsanız Hüseyin Ali, Abdullah Cevdet, Sabri Ayvazov gibi aydınlar Narodniklerden bal gibi esinlenmişlerdir. Ayrıca Osmanlı döneminin Balkan komitelerinin ve Ermeni Hınçak komitesinin de Narodniklerden etkilendiğini belirtmektedir. Bana kalırsa son çeyrek yüzyıldır ülkemizde işlenen köycülük gerçeğinin, edebiyatının, CHP içinde birkaç yıldır geliştirilmek istenen enayi köycülüğünün de Narodnik mistisizmi ile alttan alta bir ilgisi ve ilişkisi olmalıdır. Mistisizm ile diyorum, eylem biçimiyle pek o kadar benzemiyor da ondan. Bizim enstitülü köycülerimiz kökenlerini bürokraside münasip bir kademeye oturmak için kullanmışlardır. Narodnikler gibi en dip köylerde köylüleri irşad için değil. Bunu İnönü diktasının şanlı günlerinde yapanlar vardı ya, şimdilerde iş kardeş köy seçmek gibi kolejli heveslerine dönüşüyor. Köy enstitüleri masalı. Meraklı ya, bir zamanlar UNESCO'nun uzmanları bağımsızlığına kavuşmuş, eski sömürge, ülkelerde girişilen okuma yazma seferberliklerinin sonuçları üzerinde bir araştırma yapıyorlar. Raporları hiç de iç açıcı değil. İş ne kadar sıkı tutulursa tutulsun, hayret bir şey, bugün okuma yazma öğrenmiş olanların yarın unuttukları. Bu yüzden de okuma yazma seferberliklerinin başarıya ulaşamadıkları saptanıyor. O tarihlerde Sovyet blokunun nasıl övündüğünü ben gayet iyi hatırlarım. Diyorlardı ki Rusya dahil okuma yazma seferberliği yapılmış bütün sosyalist ülkelerde tam bir başarıya ulaşılmış, okuma bilen insan sayısı %90'ları aşmıştır. Ancak Sovyet tipi bir sosyalizmle filan fişman. Hele Doğu Avrupa ülkelerinde dedikleri kesinlikle doğruydu. Doğruydu ya, çok geçmeden kerametin Sovyet tipi bürokrasi diktalarında olmadığı anlaşıldı. Az gelişmişler arasında kendi kendilerini halk cumhuriyeti ilan edip bu türden sosyalizmlere heves edenler çıkıyor ya, işte bunların giriştiği okuma yazma seferberlikleri de çuvallayıverdi. Ha, o zaman anlaşıldı sorunun iç yüzü. Acaba şöyle özetleyebilir miyim? Kırsal bir yaşantı içinde bulunan ülkelerde okuma yazma seferberliğine girişmek akıntıya kürek çekmektir. Ancak sanayi düzeni ve örgütlenmesiyle at başı yürütülecek bir ulusal eğitim seferberliği sonuç verebilir. Sovyet bloku ülkelerindeki başarı da bu ülkelerin zorunlu bir sanayileşmeye girmesinden ileri gelmiş, henüz sanayileşme aşamasından çok uzak Asya-Afrika sosyalizmlerinde ise umulan başarı elde edilememiştir. Şimdi ben bunları niye anlatıyorum? Herhalde allamelik taslayıp kafa ütülemek için değil. Köy enstitüleri davasını Türkiye'de en hararetli kimler savunur hiç dikkat ettiniz mi? Ben ettim. İnönü döneminde pek saygın görevlerde bulunmuş olan bir takım zevat. Gerçekten bu bile girişimin niteliğine ilişkin önemli kuşkuların doğmasına neden olabilir ya, hadi üstünde durmayalım, amacını hatırlayalım. Köy enstitüleri fikri, köylüyü bir ulusal eğitim seferberliğinden geçirip okur yazar yapmayı, köyünde daha aydın bir düzeyde yaşamasını ve çalışmasını sağlamayı öngörüyordu. Köy çocukları kendileri için özellikle hazırlanmış okullara alınıyorlar, basit teknikler gerektiren bazı zanaatları öğreniyorlar, sonra da köy çevrelerini aydınlatsınlar diye birer kültür öncüsü kimliğiyle köylere gönderiliyorlardı. Şimdi müthiş soru şu, bu marifet yapılırken Türkiye'nin toplumsal yapısı neydi? Bildiğimiz tarımsal yapı. Çünkü Atatürk döneminin endüstrileşme humması dinmiş, yerini İnönü döneminin Perikles dönemi Avrupa hümanizması tutkusu almıştı. Şu halde köy enstitüleri fikri gerçekte UNESCO uzmanlarının 10 yıl sonra yanlışlığını mükemmel bir biçimde kanıtlayacakları bir ortamda kalkışılmış, sonuçları şüpheli bir üst yapısal kültür kalkınması hareketiydi. Toplum o kültürü gereksinecek endüstrileşme aşamasında olmadığı, ona girmediği için de yapısal sonuçlar vermesi olmayacak bir şeydi. Daha da berbatı nedir dersiniz? Üstelik köy enstitüsü girişimi köylüyü kırsal alanda tutmak gibi bir amaç ardındaydı. Sanayileşmenin getireceği şehirleşmeyi öngörmüyor, göremeyince de Rusovari bir cennet köy düşünü somutlaştırmaya çalışıyordu. Köylü köyünde derebeylik zanaatlerinin bir üst derecede gelişmesiyle hayatını şenlendirecek, bu arada okuma yazma öğrendiği, kültür seferberliğinden geçtiği için de köy odasında mandolinle Mozart çalarak Avrupalılaşacaktı. Bu amacın köylünün proletaryalaşmasını önlemek gibi nasıl bir Hinoğlu hinliği gizlediğini Türkiye'de ne o zamanın ne de bu zamanın toplumcuları anlayabilmişlerdir. Onun içinde köy enstitücülüğü tıpkı Perinçek solculuğu gibi ülkemizde solcu bir tarikat haline gelmiş, aklın almayacağı zırvalıklar bu arada yazılmış söylenmiştir. Bu alanda da iyilerin noktalarını yerli yerine koymak zamanıdır. Hadi hiç kimse sorunun dibini kurcalamadı, sosyalist açıklamasını sınıfsal açıdan yapmaya kalkışmadı ya da aklı yetmedi. Peki bu köy enstitüsü kahramanlarının sonraki gelişme çizgilerine niye bakılmadı? Düşünün, bir eğitim sistemi ki köy çocuklarını alıyor, onlara kültür veriyor, ıssız köylere gönderip uygarlık öncülüğü yapmalarını kutsal bir inanç olarak aşılıyor. Bu inancı benimsemiş, hayatının ülküsü yapmış, yaptığını yazdıklarıyla söyledikleriyle bin kere kanıtlamış olan eski köy çocuklarının bugün o köylerde öncülük görevlerinde olmaları gerekmez mi? Hadi arayın bakalım, bulabilir misiniz? Yıllardır bizim kafamızı köy sorunları kırsal bölgelerin endüstriyle zaten altüst olacak, belki de ortadan kalkacak ilkel sorunlarıyla şişirenlerin, belki de hiçbiri bize savundukları ilkeleri hayatlarıyla yaşamamışlardır. Bugün gazeteci olarak, yazar olarak, yüksek bürokrat olarak ün yapmış, ortalıkta dolaşan bir sürü köy enstitüsü mezunu ya da hayranına rastlayabilirsiniz. Hemen hepsi büyük şehirlerde yerleşmişlerdir. Ya küçük burjuva, dahaca varlıkları basbayağı büyük burjuva yaşantılarına özenirler. Köyle ilişkileri arada yaptıkları görev ya da gözlem yolculuklarından ibarettir. Gördükleri ülkücü köylülük ve köycülük eğitimi onları bal gibi sınıflarını kaybetmiş aydınlara çevirmiştir. Bir iki tane eski çizgisinde direnen çıkarsa ayrıksıdır, istisna. O da kuralı bozmaz. O zaman şu soruyu soruyorum ve karşılık istiyorum. Yanlış koşullarda sınıfsal olarak yanlış konulmuş bir işin gönül vermişleri de çoktan yaşantılarıyla savlarını ve ülkülerini terk etmişlerse ağızdan söylediklerine ve bu söylediklerinin doğruluğuna inanılır mı? Cevabı siz vereceksiniz. Bırakın Allah aşkına. Pakize Kutlu, sanat sayfasında çıkan o köy romanları soruşturmasının sorularını ilkin bana okumuştu. Ara sıra bizim köy edebiyatına takıldığım için olacak. Hele herkes cevabını versin, gerekirse üstüne bir şeyler yazarız dedim. Epeyce adama sormuşlar, çoğu kaytarmış, besbelli eş dostla kötü kişi olmak istemiyorlar. Sonra bu bizim köy edebiyatçıları tarikat gibidirler ha, birbirlerini fena tutarlar. Bir başka edebiyatçı arkadaş onlara bir de isim takmış, köylüler cuntası diyor, tabii şakacıktan. Üstlerine varanları da bağışlamazlar öyle pek. İyisi mi böyle ikircikli sorulara cevap vermezsin ya da öyle bir cevap verirsin ki ne şiş yanar ne kebap. Oysa kim ne derse desin, bugün Türkiye'de bizim köy romancıları, hikayecileri sorunu vardır. Var olduğu o soruşturmaya verilen ve verilmeyen cevaplardan da bellidir. Ne hikmetse 20 yıldır ülkemizde böyle yozlaşmış edebiyat akımlarının ilk üstüne giden daima ben olmuşumdur. Bilenler garip şiirinin de, ikinci yeni şiirinin de üstüne ilk benim gittiğimi bilirler. Bu köycü narodnik edebiyatına aşağı yukarı 10 yıldır itiraz ediyorum. Hangi batıda bile belirtileri bulunabilir. Etmekte devam da edeceğim. Acaba şöyle mi toparlasam? Köy ve köylü edebiyatından hoşlanmıyorum diye bir şey yok. Deyim uygun düşerse bizim köy edebiyatından hoşlanmıyorum diyelim. Hem zaten bu hoşlanmamak da sayılmaz. Öylesi bir edebiyatı yanlış bulmak, toplumcu gözle eleştirmek. Aslı aranırsa köy enstitüsü çıkışlı bazı yazarların yaydığı ve geliştirdiği bu edebiyat, roman, hikaye ve şiir olarak belirli temalar çevresinde dolaşır. Temeli de köyü kalkındıracak adamın öğretmen, kalkındırma yönteminin de eğitim olduğudur. Bu birinci yanlış. İkincisi ve önemlisi, köy enstitüleri edebiyatı bizde bu kuruluşların köylünün köyde kalması, şehre kayışının ve proleterleşmesinin önlenmesi gibi bir amacı içerdiğinin gözden kaçmasına neden olmuştur. Öyle ya, enstitülerde ilerici öğretmeni yetiştir, eğitimle donatılmış olarak sal köye, bak nasıl hepsini çevresine alıp köyünü cennet edecek. Bu yüzden de kimse yabana gitmeyecek, sanki cahilliklerinden gidiyorlar, ekonomik ve yapısal nedenlerden değil. Bu iki yanlış birleştirme temeldeki büyük yanlışı veriyor. Köy enstitüleri de oradan çıkan yazarların çoğu da ülkenin ve köylünün kalkınmasını bir eğitim yani üst yapı sorunu diye almaktadırlar. Oysa altyapısal değişiklikler gerçekleştirilmedikçe sırf eğitimde bir dönüşüm başarmak olmayası bir şeydir. Bu böyle kondu mu o çeşit edebiyatın temelindeki yanlış meydana çıkar. İş bu kadarla bitse iyi. Bir de bu türden yazarların yıllardır sorunları, konuları hatta köyleri ve tipleri klişe haline getirişleri var. Öylesine beylik birbirine benzer şeyler yazıyorlar ki birinin imzasını ötekinin kitabına atsanız kendileri bile ayıramazlar. Buysa edebiyatta çok önemli bir başarısızlığı simgeler, özgürlük noksanını. Buna bir de neyi katacaksınız bakalım. Köy yazarlarının kitaplarında Türkiye'nin şaşılacak bir ısrarla 25 yıl önceki yerinde durduğunu mu, ülkenin kapitalist bir gelişme sürecinin raylarında baş döndürücü bir hızla akıp gittiği meydanda, bunu iyi kötü gazete okuyanlar biliyor da köy yazarlarını okuyanlar doğru dürüst bilemiyor. Neden? Belki Tonguç Baba da kalmış da ondan. Hele işi sınıfsal açıdan girerseniz bu edebiyatın toplumcu değil de İnönü dönemi CHP'lisi olduğunu birdenbire fark edersiniz. Zira toplumsal çözümlemeyi diyalektik açıdan yapmaz bu yazarlar. O dönemden kalma basma kalıp klişelere uygun bir kötü imam, iyi öğretmen çelişkisi geliştirirler ki pek pek imamla işbirliği halindeki kötü ağa işe karışır da konu biraz toplumsallaşır. Köylü yığınlarının şehirleşme, ülkenin kapitalistleşme sürecine etlerinde ya duymaz ya duymazlıktan gelirler. Şu halde neymiş takıldığımız? Köylü edebiyatı değil, köylülerin kendisi hiç değil. İnönü Atatürkçülüğü yapıp Tonguç Baba devrimciliğine has sosyalistlik diye sokuşturmak. Kaldı ki köylü zümrelerinin sosyalist düzeyde devrimciliği Plehanov'dan hatta Çernişevski'den bu yana çok tartışmalıdır. Tartışmanın temeli de köylülerin üretici de olsalar üretimin 1. En ilkel düzeyinde çalıştıkları, 2. Ortaklaşa bir sınıf bilinci oluşturamayacak kadar dağınık bulundukları, 3. Geleneksel olarak geçmiş üst yapıların en fazla etkisinde bulundukları için devrimci sınıfın başını çekemeyecekleri noktasıdır. Dursun Akçam'ın o soruşturmaya verdiği cevabı okuduysanız bu eleştirilerin ne kadar gerçekçi olduğunu şıp diye anlamışsınızdır.